Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gençlerle soru cevap bölümünde yer alan İki Cihanda Saadet İlahi Emirlere Riayet ile Mümkün başlıklı yazısını sunacağız. Muhterem efendim, günümüzde maalesef özgürlük adı altında ve global kültürün menfi tesirleriyle bazı hanım kızlarımızın tesettürlerine gereken ehemmiyeti gösteremediğini müşahede ediyoruz. Bu hususta gençlerimize neler söylemek istersiniz? Rabbimiz insanı eşrefi mahlukat olarak yarattığını bildiriyor. Bu sebeple onun izzet, şeref, haysiyet, haya ve vakarını koruyup takviye edecek ilahi emirler buyurmuş. Tesettürde bu ilahi emirler buyurmuş. Tesettürde bu ilahi emirlerden biri. Tesettür, mahlukat arasında yalnız insana ait bir keyfiyet. Diğer mahlukatta bu yok. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği şeref ve yüceliği koruyabilmek için örtünmeye mecbur. Aksi halde diğer mahlukların seviyesine düşer. Peki tesettür nasıl olmalı? İslam, insanlık haysiyetine uygun giyinmeye dair hangi kaideleri getirmiş? Ayet-i Kerime'de cilbap ifadesi geçiyor. Nedir cilbap? Normal elbise üzerine giyilen, vücut hatlarını belli etmeyen ve kadını vitrine olmaktan koruyan bir dış giysi. Yani maksat sadece deriyi kapatmak değil, vücudu örtmek, setretmek. Dıhiye radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kubtiye denilen ince kumaşlar getirilmişti. Onlardan birini bana verdi ve bunu ikiye böl. Birini kendine gömlek dik, diğerini de hanımına ver. Kendisine başörtüsü yapsın buyurdu. Ben tam döndüm giderken, hanımına söyle bu ince kumaşın altına vücudunu göstermeyen başka bir elbise daha giysin buyurdu. Dolayısıyla pardesü, çarşaf ve benzeri mahalli kıyafetlerde bu gerçeğe mutlaka riayet etmek lazım. Yani elbise bol olacak, İslam'ın asaletini, nezahetini ve iffetini yansıtacak. Bu şartları taşımadan giyinip sokağa çıkan bir kadın tesettüre riayet etmiş olmaz. Sadece kendisini kandırmış olur. Bugün sokaklar bin bir türlü dış kıyafetle dolu. Başını örtmüş ama bütün vücut hatları meydanda. Halbuki vücut hatlarını belli edecek derecede dar, gözleri üzerine çekecek kadar gösterişli ve bakan kimseye Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a dediği gibi gelsene bana dedirten elbise giymek edep, haya ve iffet mahrumluğudur ve kişiyi manen helake sürükler. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehennemliklerden henüz görmediğim, daha sonra ortaya çıkacak iki grup vardır. Bunlardan biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluktur. Diğeri giyinmiş oldukları halde çıplak görünen, başkalarını da kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar cennete giremezler. Hatta onun çok uzak mesafeden hissedilen kokusunu dahi alamazlar. Maalesef globalleşme, kültür emperyalizmi gibi tabirlerle anılan menfi rüzgarlar bu hususta dikkatsiz Müslümanların birçok hassasiyetini berhava etti. Bu sahada en büyük yara, en hassas, en mahrem sahamız olan tesettür ve kadın erkek münasebetlerinde açıldı maalesef. Günümüzde ne moda olursa toplumdaki şuursuz yetişen nesiller adeta selde sürüklenen kütükler misali hemen o akıntıya kapılıveriyor. Erkeklerin küpe takması, kısacık şortla gezmeler, pasaklı kılık kıyafetler, erkeği kadına, kadını erkeğe benzeten saç tıraşları moda adı altında maalesef Müslüman toplumlarda bile kendine yer bulabiliyor. Halbuki İslam, kadın ve erkeğin kendi şahsiyet ve hususiyetlerine uygun bir şekilde yaşamasını ister. Nitekim Resulullah Efendimiz, kadına benzemeye çalışan erkeğe ve erkeğe benzemeye çalışan kadına lanet etmiştir. Bu kimselerin ilahi rahmetten uzak olduklarını bildirmiştir. Tesettür, İslam'da kadına verilmiş olan yüksek mevki ve kıymetin mühim bir tezahürüdür. Nitekim değerli hazineler en güzel şekilde muhafaza edilir. Tutup da hırsızların gözleri önüne serilmez. İşte tesettür sayesinde Müslüman kadında kendisine verilen yüksek kıymet sebebiyle yabancı bakışların yıpratıcı ve incitici tesirinden muhafaza edilmek istenmiştir. Tesettür sadece zahiri bir örtünüş değil, aynı zamanda batıni olarak da haya kaftanına, iffet libasına, takva ve vera elbisesine bürünmektir. Bir gün yanıma vazifesinde hayli yükselmiş bir memur gelmişti. "Hocam, ben ve hanımım çok dindardık. İslam'ı elimizden geldiğince en güzel şekilde yaşamaya gayret ediyorduk. Fakat vazifemizde yükselmek için yukarıdan bazı şeyleri yapmamız hususunda emir geldi. Bunun neticesinde ihtilat hayatı başladı. Kadınlı erkekli müşterek eğlencelere katıldık. Sonra biraz daha ileri gittik ve hanımın başörtüsünü çıkardı. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş her şeyimiz kopmaya, bozulmaya başladı. Biz o başörtüsünün bir bez parçası olmadığını anladığımızdaysa iş işten geçmiş oldu," dedi. Şunu asla unutmayacağız. Bir hanımın en paha biçilmez ve en kıymetli varlığı onun iffetidir. Kadınlık şeref ve haysiyetini korumak ancak iffet sayesinde mümkündür. Yüce dinimiz kadının iffetine çok ehemmiyet veriyor. Mesela Meryem validemiz iffeti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de methedilmiş ve onun ismi tam 34 yerde zikredilmiştir. Kur'an'da isminin bu kadar çok zikredilmesi başka hiçbir kadına nasip olmamış bir şereftir. Bu da gösteriyor ki bir kadını en değerli yapan husus iffettir, iffettir, iffettir. Bunun için de İslam kadının haysiyetini korumak için tesettüre son derece ehemmiyet vermiştir. Çünkü tesettür kadını hem fiziki hem de ruhi olarak muhafaza altına alan ve onu zararlı bakışlardan koruyan adeta bir siperi saika paratoner mesabesindedir. Kadın tesettürden sıyrıldığı takdirde kadınlığına has bir takım meziyetlerini yitirmektedir. Lakin mütesettir, edep ve haya timsali, vakarlı bir hanımefendi bir iffet abidesi olarak ömür sürer. Ayrıca tesettürle alakalı hüküm sadece kadına ait olmayıp erkeği de şumulüne almaktadır. Yani bu husustaki emir kadın erkek her mümine şamildir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Resulüm, mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları yüz, el, ayak müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler." Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyurulur: "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgiyendir." Bu ayeti kerimeler nazil olur olmaz sahabe hanımlarının hiçbir itiraz ve tereddüt göstermeden bilakis büyük bir iman vecdiyle ilahi emre ittiba ettiklerini Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Nur suresinde "kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne kadar örtsünler" ayeti inince erkekler bu ayetleri okuyarak evlerine döndüler. Bu erkekler hanımlarına, kızlarına, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber'in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Mekke'ye ticaret için geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile birlikte Kabe'yi tavaf ederken gördüğünü ve bu esnada Hazreti Hatice'nin tesettüre çok dikkat ettiğini söylüyor. Bir de Medineli hanım sahabilerden olan Ümmü Hallad'ın başından geçen şu hadiseyi nakledelim. Ümmü Hallad, oğlunu Yahudilerle yapılan Beni Kurayza gazvesine göndermişti. İslam askerlerinin geri dönmekte olduğunu, bu arada Hallad'ın da şehit düştüğünü öğrenen bazı Müslümanlar, Ümmü Hallad'ın evine koşup oğlunun başına geleni haber verdiler. O İslam kadını başörtüsünü alıp Resul-i Ekrem'e oğlunun akıbetini sormak üzere koştu. Onu başörtüsüyle gören biri hayretle, "Hallad öldü, sen hala başörtüsüyle duruyorsun." deyince Ümmü Hallad, bir İslam kadınının hayat görüşünü ve düşünce tarzını ortaya koyan şu müthiş cevabı verdi. "Halladı yitirdiysem hayamı da yitirmedim ya." Velhasıl mümine bir hanım Allah'ın emri olduğu için tesettürüne çok dikkat edecek. Onu İslam'ın zarif bir nişanesi olarak görecek. Bu zamanda da böyle olur mu demeyecek. Çünkü Allah'a yaklaşmak için ilahi emirlere tabi olmak şart. Tabi olmayan Allah korusun iblisin durumuna düşüyor. O secdeye davet edildiğinde ben ondan Adem'den üstündüm dedi ve Cenab-ı Hak'la cidale girdi. Dolayısıyla Allah'la cidale kalkışan iblisin durumuna düşer. Rabbimiz ilahi emirler muhtevasında istikamet üzere bir hayat yaşamayı cümlemize lütfu keremiyle ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İki Cihanda Saadet İlahi Emirlere Riayetle Mümkün başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Adem Ergül imzalı Hadi Denilince Sağına ve Soluna Bakmadan başlıklı yazıyı paylaşacağız. Peygamberler ve onların ilim, irfan ve hizmet mirasına varis olan dava önderleri her zaman etraflarında sadık ve mücahit yardımcılar aramışlardır. Böylesi öncülerin yanında ve çevresinde bulunanlar elbette farklı farklıdır. Yük kaldıranı da vardır, yük olanı da. Oturanlar, işi ağırdan alanlar, duymazdan gelenler, ilgisizler, seyredenler, sadece konuşanlar ve hatta ayak bağı olanlar da vardır. Hizmetin bir ucundan tutanlar, yükü omuzlayanlar, koşturanlar, gece gündüz demeden hazır kıta bekleyenler de vardır. Geçenlerde bir dost meclisindeyken Allah Resulü'nün bu manada bir hadisi şerifinden bahis açıldı. Sanki Hakk'ın Habibi Efendimiz gönlündeki aradığı insanın bir vasfına dikkat çekiyordu. Bugün de onun iltifatına nail olmak isteyenlere bir işaret olarak okunabilecek o hadisi şerif şöyleydi. En üstün hayat tarzlarından, kazançlarından biri şöyle bir adamın halidir. Bir kişi Allah yolunda cihat maksadıyla her an hazır kıta bekler bir vaziyette, atının dizginlerini eline almış beklemektedir. Hadi diye bir ses duysa ya da imdat diye bir yardım talebine muhatap olsa, uçarcasına bir hızla atına atlar ve nihayetinde ölüm tehlikesi de olsa atını mahmuzlayıp bir kuş gibi hedefe doğru koşup gider. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen cengaver bir insan tipi. Evet, tarih boyunca bütün liderliklerin gönlünde aradığı insanlar böylesi özelliklere sahip süvari yiğitler olmuştur. sözü duymazdan gelen, ilgisiz, donuk, mazeret üreten, tembel, göze görünmek istemeyen, iş yapmak yerine sözlü savunmaya sığınan, cesaret yoksunu, korkak, risk almayan, rahatına dokunulmasını istemeyen nice kimselerde vardır ki, böyleleri dava ve hizmet yolunda öncülere yük olmuşlar ve hatta çoğu zaman ayak bağı bile olmuşlardır. Liderliklerin etrafına güven veren, kendi menfaatini ve nefsani arzularını değil, hak ve hakikati dava edinen kimseler olması durumunda, onların yanında böylesine gözü pek erler olmak elbette büyük bir erdemdir. Fakat liderlikler davayı değil de kişiliklerini ve şahsi menfaatlerini merkeze almışlarsa, böylesi durumlarda da kula kulluk yapma zilletine düşmemelidir. Mümin insan aklını, feraset ve basiretini köreltmeden iş yapmasını bilmelidir. Allah Resulü Efendimizin yukarıdaki ifadesinde geçen Allah yolunda ifadesi bu anlamda uyarıcı ve yol gösterici bir düsturdur. Dünyevi olsun, uhrevi olsun, bütün beraberliklerde işin sorumluluğunu yüklenmiş başkanlara, idarecilere ve takım liderlerine meşru olan, günah ve masiyet olmayan, hemen her konuda böylesine bir çeviklikle ve hazır bulunmuşlukla cevap vermek ve işe koyulmak her durumda bir fazilet ve kişilik kalitesidir. Ertelemenin ve umursamazlığın sonradan ortaya çıkaracağı negatif sonuçlardan böyleleri emindir. Kazancını helal kılan ve artıranlar ve nihayette parlak bir geleceğe kavuşanlar da bu gibi kimseler arasından çıkacaktır. Rabbimiz, Allah yolunda hizmet ve cihada karşı ağırdan alan kimselerin kalbi tercihlerinde ve hedeflerinde sapma olmuş olabileceğine dikkat çekerek şöyle buyurur. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Yine Kur'an'da Allah yolunda bir hizmet ya da cihat söz konusu olduğunda geçerli bir mazereti olmadan, evde, işte, bağda ve bahçede oturup meşgul olma adına öncülerden izin istemenin asla doğru olmayacağına dikkat çekilir ve böylesi izin isteyenlerin ruh dünyasına adeta felç inerek kötürüm haline dönüşmüş bir güruha dönüşebileceklerine işaret edilir. Tevbe suresinde Tebük gazvesi ile ilgili ayetler bu manada hem uyarıcı ve hem de son derece sarsıcı ifadelerle doludur. Bu yönde uyanıklığımızı gerçekleştirmek ya da korumak adına Sultanül Arif'in Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine ait Tebük gazvesi tefsiri zaman zaman okunması gereken güzel bir eserdir. Rabbimizin ayetleri ve Habibinin mübarek sözleri gerçekten iman etmiş yüreklerde dirilişe vesile olacak ve kişiliğimizi ataletten kurtaracaktır. Davet ve irşat ehlinin hadi diyerek yönlendirdiği ibadet, salih amel, ahlak, cihat ve hizmetlere karşı gönüllerimizde bir donukluk, harekete geçmede bir gevşeklik ve umursamazlık başladıysa manevi bir hastalık ve Rabbimiz muhafaza buyursun sekerat-ı ruh hali başlamış demektir. Böylesi bir durumda hem tevbe ve istiğfarımızı çoğaltmalı ve hem de tecdidi imanla kelime-i tevhidle yeniden imanımızı teyit edip dipdiri bir hayata uyanmalıdır. Rabbimiz, muinimiz, yardımcımız olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hadi Denilince Sağına ve Soluna Bakmadan başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı Gönüllerimizin Baharı bölümünde İman Ancak Gayb'de Olanadır başlıklı yazısını paylaşacağız. O müttakiler gaybe iman ederler. Bakara 3. Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde muttakilerden olmanın ikinci şartı, namazı olması gerektiği şekilde dosdoğru kılmaktır. ayet-i kerimede ikame-i salat ifadesi geçmektedir. Salat, Kur'an'da namaz ibadetinin yanı sıra dua, övgü, kıraat ve rahmet manalarında kullanılmıştır. Namaz ibadeti bu manaların hemen hepsini ihtiva eder. Nitekim namazın kıyamında kıraat, kaidesinde sena ve dua nihayetinde ise namaz kılan kimseye rahmet vardır. İkame bir şeyi ayakta tutmak, ayakta durur hale getirmek demektir. İkame-i salatsa namazı dosdoğru eda etmektir. Yani namazı Allah Resulü'nün öğrettiği şekilde adab ve erkanına riayette, vaktinde aksatmadan ona gerekli rağbeti göstererek hem şekli şartlarını hem de huşu ve tazim gibi kalbi ve ruhi yönlerini gözeterek kılmaktır. İkame-i salat tabiri ayrıca namazı cemaatle kılmanın önemine ve onun ifa için lazım gelen şartların hazırlanmasının gereğine de işaret etmektedir. Yine hadis-i şeriflere göre cemaatle kılınan namaza verilecek sevap tek başına kılınan namazın sevabından 25 veya 27 kat fazladır. Cemaate gitmek için atılacak her adım mükafatlandırılacaktır. Ayrıca cemaate katılanların sayısı arttıkça kılınan namazın sevabı da ona göre artacaktır. Namaz, İslam'ın başlangıcından itibaren meşru olmakla birlikte 5 vakit halinde Peygamberimizin yaşadığı en faziletli zaman olan Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Namaz ibadeti, dini hayatın omurgasını teşkil eder. Ferdin zihni, kalbi ve fiili hayatının Allah ve Resulü'nün iradesi çerçevesinde ihyası için vazgeçilmez bir esas olan namaz, toplum hayatının inşa ve ıslahı için de aynı derecede bir öneme sahiptir. Namazın bu yönüne işaretle Peygamber Efendimiz dini hayatın ana direği namazdır buyurmuştur. Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı İman Ancak Gayb'da Olanadır başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından aktardık bu yazıları. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.